Ayrım 19, Kennedy'nin beyni, Hemming Mankell, sayfa 215. 16. kısım. Şafak sökene kadar uyuyamadı. Henrik'in ölümünden beri kaç geceyi uykusuz geçirdiğini hatırlayamıyordu artık. Sürekli uykusuzdu. Ancak günün ilk ışıkları perdelerin arasından sızmaya başlayınca ve Selina'nın bahçedeki muslukta yıkanan nöbetçiyle konuştuğunu duyunca kendini biraz kestirecek kadar güvende hissetti. Bir köpek avlamasıyla uyandı. 3 saat uyumuştu, saat 9'du. Yatakta kalıp Selina veya Grasa'nın koridoru süpürüşünü dinledi. Artık korkmuyordu, aksine hakarete uğradığı için müthiş öfkeliydi. Lars Håkansson gerçekten de Henrik adına yazdıklarını anlamayacak kapasitede olduğunu mu düşünmüştü? Niye yapmıştı bunu? Artık ona karşı kibar davranmasına gerek kalmadığını düşünüyordu. Håkansson kötü bir şekilde hayatına girmiş, ona yalan söylemiş ve bilgisayarına sahte bir mektup yerleştirmişti. Dahası onu korkutup uyumasına engel olmuştu. Şimdi Louis de onun bilgisayarını, dolaplarını, çekmecelerini alt üst edip gerçekten Henrik'in bırakmış olacağı bir şeyler arayacaktı. En azından Henrik'in Håkansson'a niye güvendiğini bilmek istiyordu. Mutfağa gidince Grasa'nın ona kahvaltı hazırladığını gördü. Louis hem sırtından hem ellerinden dolayı ıstırap çeken bu yaşlı hanımın kendisine hizmet etmesinden utanmıştı. Grasa'nın tebessümü neredeyse hepten dişsiz bir ağızdaydı ve birkaç İngilizce sözcükle karıştırdığı Portekizcesi de neredeyse hiç anlaşılmıyordu. Selina da yanlarına gelince Grasa sustu. Selina Louis'e odasını temizleyip temizleyemeyeceğini sordu. ''Yatağımı kendim toplayabilirim.'' Selina boş boş gülüp başını salladı. O odadan çıkınca Louis de peşinden gitti. ''Kendi yatağımı kendim toplamaya alışığım.'' ''Burada olmaz, bu benim işim.'' ''Mutlu musunuz burada?'' ''Evet, ayda kaç para maaş alıyorsunuz bu işe karşılık?'' Selina duraksadı ve cevap vermek zorunda olup olmadığını düşündü. ''Ama Louis beyazdı, evde konuk bile olsa onun sözü geçerdi.'' ''Ayda $50 aynı miktarda Mozambik parası alıyorum.'' Louis kafasında bir hesap yaptı. Ayda 700 kronas ediyordu. Bu çok muydu, az mıydı? Satın alma gücü neydi? Ya pirinç ve ekmeğin fiyatını sordu. Selina'nın verdiği cevaplar onu bir ayrı şaşırttı. Kaç çocuğunuz var? 6. Ya kocanız? Sanırım Güney Afrika'da madenlerde çalışıyor. Sanırım mı? 2 yıldır haber almadım ondan. Onu seviyor musunuz? Selina şaşkınlıkla Louis'a baktı. ''Çocuklarımın babası.'' Louis Selina'nın ne kadar kötü olduğunu görünce bu soruyu sorduğuna pişman olmuştu. Kadının peşinden yukarı çıkıp Håkansson'un çalışma odasına gitti. Sıcak şimdiden bayıltıcı hale gelmişti. Klimayı çalıştırdı ve içerinin biraz serinlediğini hissedene kadar kıpırdamadan oturdu. Ondan sonra odaya biri girmişti ama Selina veya Grasa olamazdı. Bu sabah yerler süpürülmemişti. Ve bilgisayarın önündeki koltuk masanın altına itilmemişti ama kendisi çıkarken öyle bırakmıştı. Çocukluğundan beri Kral Arthur'un en önemli kurallarından biri buydu. Yemeğini bitirince odadan çıkmadan önce mutlaka iskemleni masanın altına itmelisin. Etrafına bakındı, dosya, resmi evrak, rapor ve sunumlarla dolu birçok raf vardı. Rastgele bir dosya seçti. 1997 Alt Sahra Su Kaynakları Geliştirme Stratejisi. Dosyanın pek açılmış ya da okunmuş gibi görünmediğini anladıktan sonra yerine bıraktı. Bazı raflar İsveççe, İngilizce ve Portekizce raporlarla doluydu. Geri kalanlarında da tıkış tıkış kitap vardı. Håkansson Kütüphanesi gelişigüzel yerleştirilmişti. Agatha Christie kitaplarıyla durum raporları ve Afrika hakkında çok sayıda kitap yan yana duruyordu. Afrika ve Avustralya'nın en zehirli yılanları üstüne kalın ciltler, denenmiş İsveç yemek tarifleri ve 19. yüzyıl ortalarından kalma sepya pornografik fotoğraf albümü buldu. Tarihi 1856 olan bir fotoğrafta iki kız bacaklarının arasında havuçlarla ahşap bir bankta oturuyordu. Kitabı yerine bıraktı ve aklına aristokratların davetlerinde önceden tabaklara tüküren veya çişini yapan aşçılar geldi. Keşke ben de onun bilgisayarına tükürebilseydim. Bilgisayarı her açışında ne olduğunu anlayamadığı pis bir koku duyardı. Rafların birinde iki kitabın arasından taşan bir İsveç bankasına ait bir zarf buldu. Önceden açılmıştı. Zarfın içindekini çıkarınca Håkansson'un maaşının yattığını doğrulayan bir belge olduğunu gördü. Håkansson'un bir aylık maaşını kazanabilmek için Selina'nın 4 yıl çalışması gerekiyordu. Bu kadar geniş bir boğazın üstüne nasıl köprü inşa edilebilirdi? Lars Håkansson gibi bir adam Selina'nın yaşadığı hayatı anlamayı nasıl başarabilirdi? Louis zihninde Arthur'la konuşmakta olduğunu fark etti. Babası iyi işitmediği için sesini yükseltti. Bir süre sonra konuşma arkadaşı Aaron oldu. Kırmızı papağanların toplanıp kırıntıları yediği masada oturuyorlardı. Ama Aaron uysuzdu, dinlemek istemiyordu. Sonunda kendini Henrik'le konuşur buldu. Yakınlardaydı. Louis açtığında onu yanında oturur bulmak ümidiyle yaşlı gözlerini yumdu. Ama tabii ki odada yalnızdı. Güneş girmesin diye perdelerden birini çekti. Aşağıda köpeklerin havladığını, nöbetçilerin güldüğünü duyabiliyordu. Bütün bu kahkahalar diye düşündü. Daha uçaktan adımımı atar atmaz fark etmiştim. Niye buradaki fakir insanlar benim gibi birinden çok daha fazla gülüyor? Bu soruyu sırasıyla Arthur'a, Aaron ve Henrik'e sordu. Ama 3 şövalye de cevap vermedi. Hepsi sessiz kaldı. Henrik'in 2 mesajını silme kararıyla bilgisayarı açtı. Ayrıca Lars Håkansson'a da Julieta'nın ağzından İsveççe hakkında ne düşündüğünü belirten bir mesaj yazdı. O Afrika'ya fakirlere yardım etsin diye gönderilmemiş miydi? Sonra sistematik olarak bilgisayardaki çeşitli dosyaları açmayı denedi. Ama girdiği her yerde engellerle karşılaştı. Håkansson'un bilgisayarı artık koruyucu kalkanlarla kuşatılmıştı. Louis arkasında iz bıraktığından da emindi. Håkansson onun tüm kilit kırma girişimlerini izleyebilecekti. Ne tarafa dönse şifre soran bir elle karşılaşıyordu. Rastgele aklına gelenleri denedi. Adamın adını tersten okunuşunu, çeşitli olası kısaltmaları. Elbette hiçbir kapı açılmadı. Bütün becerebildiği başarısız girişimlerinin izlerini bırakmaktan ibaretti. Selina aniden çay isteyip istemediğini sorunca yerinden fırladı. ''Geldiğinizi duymamıştım.'' dedi. ''Nasıl bu kadar sessiz olabiliyorsunuz?'' Selina, ''Sinyor gürültüden hiç hoşlanmaz.'' diye açıkladı. ''Aslında istediği Afrika'da hiç olmayan türden bir sessizlik. Ama sadece burada evinde yaratabiliyor. Grasa ile benim sessizce yalın ayak dolaşmamızı ister.'' Louis çay teklifini geri çevirdi. Selina da yine geldiği gibi sessizce gitti. Louis gözünü kapılarını açmayı inatla reddeden bilgisayara dikti. Işıksız, haritasız, yeraltı tünelleri diye düşündü. Ona ulaşamıyorum. Henrik'le onun Kennedy'nin beynine takıntısını düşünmeye başladığında bilgisayarı kapatmak üzereydi. Ne önemi vardı? Henrik düşüncelerin, anıların bir mermiyle kafatası parçalanmadan önce dünyanın en güçlü adamına başkalarının söylediklerinin kağıt üstüne dökülebileceğine gerçekten inanıyor muydu? Gelişmiş askeri laboratuvarlarda teknisyenlerin boş işlemcilerden veri alabildiği gibi ölü dokudan da veri alınabiliyor muydu? Düşünceleri yarıda kesildi. Acaba Henrik aradığı bir şeyi bulmuş muydu? Yoksa şans eseri karşısına bir şey mi çıkmıştı? Klima çalıştığı halde bilgisayar başında uğraşmak onu terletmişti. Selina Louis'in odasını temizlemiş ve kirli yatak takımlarını almıştı. Louis pamuklu iç çamaşırı giydi. Üstünü değiştirirken Selina'nın aşağıda biriyle konuştuğunu duydu. Eve dönen Håkansson olabilir miydi? Selina yukarı geliyordu. ''Misafiriniz var, dün gelen kişi.'' Lucinda yorgundu. Selina ona bir bardak su vermişti. ''Dün gece eve gitmedim. Malocura'yı bir grup İtalyan denizci işgal etti. Bar bir seferlik adına yaraşır bir yer oldu. Çok fazla içtiler ve şafak sökene kadar da gitmediler.'' ''Malocura ne anlama geliyor?'' ''Çılgınlık demek. Barı Dolores Abreu denen bir kadın açmış. 1960'ların başında, daha ben doğmadan açılmış olmalı. İri yarı şişman bir kadınmış. İşiyle aile hayatını birbirine karıştırmayan güçlü fahişelerden biriymiş. Nathaniel adında saygılı ufak tefek biriyle evliymiş. Adam trompet çalıyormuş ve söylendiğine göre 1950'lerde Maputo'da moda olan Marra Benta dansının yaratıcısıymış. Dolores'in Johannesburg ve Pretoria'dan gelen müdavimleri varmış. İki yüzlülüğün altın çağlarıymış o zamanlar. Irk ayrımı kanunları yüzünden beyaz Güney Afrikalı erkeklerin siyah fahişelerle yatması yasakmış. Onlar da arabalarına veya trene atlayıp siyah kokunun tadına bakmak için buraya gelirlermiş. Lucinda durup gülümseyerek Louis'a baktı. Umarım dilimi mazur görürsünüz. Kadın cinsel organına birçok dilde kuku deniyor. Gençken şok geçirmiş olabilirim ama artık öyle değilim. Dolores tutumlu bir kadınmış ve bir sürü para biriktirmiş. Servet denecek kadar değil ama bu barı açmasına yetmiş. Adını kocasının koyduğunu söylerler. Dolores'in bütün parasını bu umutsuz yerde batıracağını sanıyormuş. Ama işler iyi gitmiş. Nerede bu kadın şimdi? Languen'deki mezarlıkta Nathaniel'le yan yana yatıyor. Bar çocuklarına kalmış. Birbirleriyle anlaşamamışlar ve Çinli bir doktora satmışlar. O da karmaşık bir borç yüzünden Portekizli bir kumaş tüccarına devretmiş. Birkaç yıl önce Maliye Bakanı'nın kızı satın aldı. Ama kendisi hiç orada bulunmaz. Şanına yakışmaz. Vaktinin çoğunu Paris'te pahalı kıyafetler almakla geçirir. Hani şu en havalı marka neydi? Dior mu? Evet o, Dior. Söylendiğine göre iki küçük kızı da Dior'dan giyiniyormuş. Bu arada ülke açlıktan kırılıyor. Yamaklarını gün aşırı yollar, barın kârını aldırtır. Lucinda Selina'ya seslendi ve kadın bir bardak daha su getirdi. Bugün geldim çünkü dün gece aklıma bir şey geldi. İtalyanlar içki sınırını aşıp beni taciz etmeye başlayınca sigara içmek için dışarı çıkmıştım. Yıldızlara baktım. Sonra Henrik'in bir seferinde İnhaka'nın yıldızlı gökyüzünü Kuzey İsveç'te gördüğü gökyüzüne benzettiğini hatırladım. Nerenin? İnhaka, Hint Okyanusu'nda bir ada, sık sık sözünü ederdi. Belki de birkaç kere gitmişti. O ada onun için özel bir şey ifade ediyormuş gibiydi. Birdenbire önemli olabilecek bir şey geldi aklıma. Her zaman İnhaka'ya saklanabilirim derdi. Kelimesi kelimesine. Bazen söyleyeceği sözü dikkatle seçerdi. Bu da o anlardan biriydi. Ne yapıyormuş o İnhaka'da? Bilmiyorum. İnsanlar oraya yüzmeye, sahilde dolaşmaya, dalmaya, balık tutmaya veya otelin birinde sarhoş olmaya gider. Henrik o tür hayat süremeyecek kadar tez canlıydı. Kesinlikle. Zaten o yüzden orada onu çeken başka bir şey olabileceğini düşündüm. Sadece saklanacak bir yer mi arıyordu? Bence orada biriyle tanışmıştı. Adada ne tür insanlar yaşar? Çoğunlukla çiftçilerle balıkçılar. Mondlane Üniversitesi'ne ait biyolojik deniz araştırma istasyonu var. Birkaç tane de dükkan ve otel. Hepsi o. Tabii bir de yılanlar var diyorlar. İnhaka yılan cennetidir. Henrik yılandan nefret ederdi ama öte yandan örümcekler onu büyülerdi. Çocukken bir tanesini yemişti. Lucinda Louis'in dediklerini duymamış gibiydi. Hiç anlamadığım bir şey söylemişti. Bir resimden ve adada yaşayan bir ressamdan bahsediyordu. Tam olarak hatırlayamıyorum. Bunu söylediğinde neredeydiniz? Bir otelde yataktaydı. O seferinde kalabileceğimiz boş bir ev bulamamıştı. Şu an karşımda görür gibi oluyorum. Sabahtı. Sırtı bana dönük pencerenin önünde duruyordu. Konuşurken yüzünü göremiyordum. Daha önce neden söz ediyordunuz? Hiç. Uyuyorduk. Gözümü açınca onu pencerenin önünde görmüştüm. Ne diye bir ressamdan söz etsin ki? Hiçbir fikrim yok. Belki de rüyasında gördüğü bir şeydi. Sonra ne olmuştu? Hiçbir şey, yatağa geri dönmüştü. O ressamla resimden ilk kez mi söz ediyordu? Bir daha da etmedi zaten. Emin misiniz? Evet, ama ondan sonra İnhaka'nın onun için çok önemli olduğunu anlamıştım. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? pencerenin önünde otururkenki ses tonundan gerçekten bir şey söylemek istediğini düşünmüştüm ama dile getirememişti. O ressamı bulmalıyım. İnhaka'ya nasıl gidiliyor, tekneyle mi? Öylesi çok uzun sürer. En iyisi uçakla gitmek. 10 dakikada gidilir. Siz de benimle gelebilir misiniz? Lucinda başını salladı. Bakmam gereken bir ailem var. Ama otelde yer ayırtmanıza yardımcı olurum ve sizi arabayla havaalanına götürürüm. Galiba İnhaka'ya gün içinde 2 uçuş var. Louis duraksadı. Fazla belirsizlik vardı. Ama bütün olasılıkları denemek zorundaydı. Başka şansı yoktu. Aaron'un ne yapacağını tahmin etmeye çalıştı. Ama Aaron bir şey demedi, kaybolmuştu. Plastik bir çantaya birkaç kıyafet koydu, pasaportuyla biraz para aldı, gitmeye hazırdı. Selina'ya ertesi güne kadar gelmeyeceğini haber verdi ama nereye gideceğini söylemedi. Lucinda onu havaalanına götürdü. Sıcak Maputo'nun üstünü boğucu bir battaniye gibi örtüyordu. ''Otelden yardım isteyin. Bacağı aksayan bir resepsiyon görevlisi vardır. Adı Z. Benden selam söyleyin. Elinden geleni yapar.'' ''İngilizce biliyor mu?'' ''Pek iyi değil. Söylediklerimi anladı diye düşünmeyin. Mutlaka tekrar sorun.'' Havaalanına vardıkları anda etraflarını arabayı yıkamak ya da korumak isteyen çocuklar sardı. Lucinda teklifleri geri çevirdi, sesini yükseltmemişti. Çok geçmeden bir saat sonraki İnhaka uçuşuna yer ayırtmış ve hızlı bir telefon görüşmesiyle Louis'in odasını ayarlamıştı. ''Bir gecelik ayırttım ama isterseniz uzatabilirsiniz. Şu anda pahalı değil oda fiyatları.'' ''Yani hava daha da sıcak olabilir mi demek istiyorsunuz?'' ''Daha serin de olabilir. Tatil yapabilecek durumda olanları ilgilendiren bir durum bu.'' Terminalin dışında bir kafe vardı. Soda içip birkaç sandviç yediler. Lucinda Louis'i İnhaka'ya götürecek olan eski püskü pervaneli uçağı gösterdi. ''Yani bu döküntüyle mi uçacağım?'' ''Pilotlar savaş uçağı kullanmıştır. İyiler.'' ''Nereden biliyorsunuz? Tanır mısınız onları?'' Lucinda güldü. ''Bence merak etmenize gerek yok.'' Lucinda çekim yaptırmak üzere içeri girdi. Louis'in yanında 2 yolcu daha vardı. Sırtında bebekle Afrikalı bir kadın ve elinde kitabı olan Avrupalı bir erkek. ''Belki de bu gezi tamamen vakit kaybıdır. En azından İnhaka'da tamamen güvende olursunuz. Kimse soymaz sizi. Korkmadan sahilde dolaşabilirsiniz.'' ''Yarın döneceğim. Tabii daha fazla kalmaya karar vermezseniz.'' ''Niye yapayım ki bunu? Kim bilir?'' Yolcular aşırı sıcakta uçağa doğru yürüdüler. Louis'in başı dönüyordu ve bayılmaktan korktu. Derin bir nefes alıp sıkıca merdiven korkuluğuna tutundu. Mümkün olduğunca geriye oturdu. Ön çaprazında elinde bir kitap olan bir adam oturuyordu. Onu daha önce de görmüş müydü? Yüzü tanıdık değildi ama sanki sırtını tanımıştı. Korkusu aniden tekrar ortaya çıktı. Kendi kendine hayal kurduğunu düşündü. O adamdan korkması için bir sebep yoktu. Sadece beyninin derinliklerinde bir sanrıydı. Uçak havalandı ve denize yönelmeden önce beyaz şehrin üzerinde bir tur attı. Çok aşağıda üçgen yelkenli balıkçı teknesinin dalgaların arasında oynaştığını görebiliyordu. Uçak neredeyse anında alçalmaya başladı ve 5 dakika sonra tekerlekleri İnhaka pistine kondu. Çok kısa bir pistti ve aradaki çatlaklarda ot bitmişti. Louis tekrar sıcağa çıktı. O ve kitaplı adam bir trailere oturdular ve traktörle otele götürüldüler. Çocuklu kadınsa uzun otların arasında yaya olarak gözden kaybolmuştu. Adam başını kitabından kaldırıp Louis'e gülümsedi. Louis de ona gülümsedi. Otele varınca resepsiyondaki genç adama adının Z olup olmadığını sordu. ''O bugün izinli, yarın burada olacak.'' Louis kızmıştı ama bu tip düşünceler de enerjisini tüketmemeliydi. Odasını gösterdiler, plastik çantasını boşaltıp yatağa uzandı. Ama orada yatmak o kadar da cazip gelmiyordu, suların çekilme zamanıydı. Birkaç tane külüstür görünüşlü balıkçı teknesi kumun üstünde kıyıya vurmuş balinalar gibi yan yatmıştı. Louis suyun içinde yürüdü ve sıcağın yarattığı pusun arasından bir grup adamın ağ attığı yere baktı. Ilık suda ayaklarını oynatarak birkaç saat geçirdi. Kafası kazan gibiydi. Karanlık çökerken otelin yemek salonunda yemeğini yedi. Balık yiyip şarap içmişti ve odasına dönerken çakır keyifti. Yatağa uzanıp Aaron'un cep telefonunu aradı. Telefon çaldı ama açılmadı. Bu kez yazılı mesaj gönderdi. Artık sensiz de yapabiliyorum. Sanki boşluğa mesaj yollarmış gibiydi. Birinin bu mesajı alıp almayacağı hakkında en küçük bir fikri yoktu. Uyuyakaldı ama irkilerek uyandı. Bir sesten rahatsız olmuştu. Karanlığa kulak kabarttı. Ses kendisinden mi çıkmıştı? Kendi horultusuna mı uyanmıştı? Baş ucundaki lambayı yaktı. 11'di. Işığı açık bırakıp yastıkları düzeltti ve tamamen ayılmış olduğunu fark etti. Artık en küçük bir sarhoşluk hissetmiyordu. Zihninde bir görüntü canlanıyordu. Henrik'in ergenlik sorularının en kötü çağında yapmış olduğu bir çizimdi. O sıralar ona yaklaşmaya imkan yoktu. Louis'in giremediği görünmez bir mağaraya saklanırdı. Louis ergen olmaktan nefret etmişti. Sivilceler ve kompleksler, intihar düşünceleri ve dünyadaki haksızlıklara karşı aşırı duygusal bir öfke çağıydı. Henrik ise onun tam zıttıydı, her şeyi içine atardı. Fakat bir gün mağarasından çıkmış ve tek kelime etmeden mutfak masasının üstüne bir çizim bırakmıştı. Bütün kağıt kan kırmızısına boyanmıştı. Bir de dipten başlayarak yayılan siyah bir gölge vardı. Hepsi o kadardı. Resmine ne bir ayrıntı eklemiş ne de niye Louis'e verdiğini açıklamıştı. Ama Louis onu anladığını düşünmüştü. 19. ayrımın sonu. Sayfa 225.